Çok uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyim. Bazı sağlık problemlerim nedeniyle podcastlere uzun bir ara verdim ama şimdi tekrardan sizinle birlikte çeşitli konular hakkında podcastler paylaşmaya devam edeceğim. Bu bölümde çok farklı bir konudan bahsedeceğim. Beni etkileyen kitaplardan bir tanesinin aslında bir chapter'ı üzerine konuşmak istiyorum. Çok güzel bir kitap. Bu da Kojin Karatani isimli çok önemli bir felsefi düşünür ve edebiyat eleştirmeni Japon. Türkçe çevirisi Metis'ten çıkan Tarih ve Tekerrür ismindeki bir kitabı üzerine yapacağım podcast serisi olacak, mini bir seri. Bunun tüm bölümlerinden, chapterlarından bahsetmeyeceğim çünkü çok geniş bir konu aralığına sahip. Üçüncü chapter yani modern Japonya'nın söylemsel uzamı. Bu bölüm aslında Karatani'nin makalesinin eski bir versiyonundan çevriliyor. Edebiyat yani Japon edebiyatı üzerinden tarih algısının yazarlar üzerindeki Japon yazarlar Yukio Mishima gibi, Natsume Soseki gibi ya da işte Yasunari Kawabata gibi yazarlar üzerinde nasıl bir etki yarattığından bahsediyor. Böylece aslında insanların tarih algısının o tarihi yaşayan bireyler üzerindeki etkisinin çok güzel bir analizini bize veriyor. İlk bölümde şöyle etkileyici bir cümleyle başlıyor. Natsume Soseki'nin Yol Kenarındaki Çimenler isimli kitabından alınan bir alıntı. Bu dünyada hiçbir şey sonuca varmaz. Bir şey bir kere olduktan sonra daima devam eder. Ama şekil değiştirip durduğundan insanlar onun her şey olduğunu fark etmez. İlk bölüm, ilk başlık dönemleştirme. Japonya'da imparatorluk olduğundan dolayı kendine has bir kültürü var demiştik diğer bölümlerde. Japonya'nın kullandığı bir imparatorluk takvimi var. Ve bu takvim imparatorların başa yani imparatorların tahta geçmesiyle birlikte yeni bir dönemle isimlendiriliyor. Her dönemin kendine ait bir ismi var. Yani eski imparator öldüğünde veya emekli olduğunda, tahttan indiğinde yeni imparatorla birlikte başlayan bu döneme yeni bir isim veriliyor. Mesela işte İmparator Meiji'nin başa geçmesiyle Meiji dönemi başlıyor. Ve ilk yıl Meiji'nin başa geçtiği dönemden itibaren başlayan bu ilk yıla Meiji 1 deniyor. İkinci yıla Meiji 2 deniyor. İşte Showa daha sonra Heisei dönemi ve bugün de aslında son zamanlarda takip ettiyseniz son yıllarda imparator değişikliğiyle birlikte başa yeni imparator geçti ve Reiwa ismiyle anılmaya başlandı. Ve insanlar aslında tarihi de böyle isimlendiriyor. Yani 2019 değil de Reiwa 1 diyorlar ya da 2020 değil de Reiwa 2 diyorlar. Ve bu aslında Japon insanlarının tarih algısı üzerinde de etkili. Mesela Showa döneminde doğan çocuklara Showa Vari yani Showa döneminin özelliklerini yansıtan Showa çocuğu diyebiliyorlar vesaire. Yani demek ki bu onlarda farklı bir tarihsel söylem de yaratıyor. Bu bilgiyi verdikten sonra başlayalım. Japonya'da Showa sözcüğü ve Showa dönemi 1926 ile 89 dönemi hakkında yazılıp çizilenler imparatorun hastalığına dair haberlerin yayıldığı 1987 yılında birdenbire artmaya başladı. 1989'un başında Showa sona erdi ve Showa'nın sonuna dair birçok bahis tüketildikten sonra biter bitmez de Showa döneminin var olmuş olduğu ve artık tarihsel açıdan gözden geçirilebileceği anlaşıldı. Fakat tarihi çağ adlarına göre dönemleştirmenin manası nedir? Mesela Meiji dönemi 1868 ve 1912. Meiji döneminden bu yana Japon çağları tek saltanat, tek ad ilkesine göre işlev gördü. Ama Meiji'den önce adlar sıkça değiştirilebiliyordu. Mesela Meiji, Taisho ve Showa dönemlerinin kendileri bir başı ve sonu olan çağları, dünyaları düzenlerler. Ne var ki bu bölünmelerin yalnızca Japonya'da geçerliliği vardır ve bunlar çoğu kez kimi yanılsamaları yol açar. Mesela örneğin Meiji edebiyatı ya da Taisho edebiyatı demeye alışmışızdır ki bu aklımıza tutarlı bir imge uyandırır. Aynı şey Edo dönemi, yani 1600 ile 1867 içinde geçerlidir. Ya da Genroku 1688 ile 1704 ve Bunkabunse 1804 ve 30 terimleri de aynı dönemler için Batı takvimini kullandığımızda mevcut olmayan benzer bir kavrayış hissi doğurur. Bu anlayış tarzı bizi tuhaf bir yanılsamaya mahkum eder diyor. Sırf Batı takvimi çerçevesinde düşündüğümüzde bu yanılsama açık hale gelmelidir. Ama her zaman böyle olmaz. Mesela 1975'te Yale Üniversitesi'nde Meiji Edebiyatı üzerine ders verirken Koji Karantani bu sorunun farkına varmış ve diyor ki Japonya'daki modern edebiyat Meiji 20'lerden 30'lara uzanan zaman zarfında ortaya çıkıyor. Ama ben bu dönemin batıdaki deyişiyle asrın sonuna, yani fin de siècle sonuna denk dönüştüğünü ve Taisho döneminin, yani Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı döneme, yıla Taisho 3 dönemi yani ve Rusya devrimine Taisho 6 ile çağdaş olduğunu düşünmemiştim. Tarihlerini ayrı ayrı pekala bilsem de bunları eş zamanlı olarak hiç düşünmemiştim. Şu anda hala o zaman keşfettiğim Paraklas'ta takılıp kalmış durumdayım. Yani tarih Japonya'da farklı bir algı var. Kendine ait bir takvim var. Ama Batı'nın da süre gelen bir tarihsel miladi takvimi var. Aslında iki dünya içerisinde, mikrokozmos içerisinde üretilen söylemin, algının belli yerlerde kesişme uğradığında farklı bir takım algılar yarattığının farkına varıyor. Bir takım iz düşümler yarattığının farkına varıyor. Meiji, Taisho ya da Showa gibi çağ adlarına göre yapılan bölümlendirmeler tek, özel bir söylemsel uzam kurar ve dışarıyla olan ilişkilerin unutulmasına neden olur diyor. Fakat çağ adlarına göre dönemleştirmeyi ortadan kaldırıp Batı takvimi çerçevesinde düşünmek de bu sorunu çözmez. Meiji edebiyatı yalnızca 19. ve 20. yüzyılın kavramlarıyla izah edilemez. Meiji özel ismini ortadan kaldırıldığında gözden kaybolan bir şey vardır. Bu durum Japonya'ya özgü bir topolojinin var olduğu ya da içsel olarak sınırlandırılmış bir zaman ya da uzam olduğu anlamına gelmez. Aslında bu özel isim dışarıyla içsel tutarlılığa izin vermeyecek türde kurulan bir ilişkiyi muhafaza eder. Mesela Meiji-wari ya da Taisho-wari tabirleriyle uyanan imgelerde sıkı sıkıya imparatorun yaşamına tekabül etmez. Meiji-wari ya da Taisho-wari terimleri belirli tarihsel yapıları simgeledikleri ölçüde gerçekten vardır. Ve onları elden çıkarmak, bu tür yapıları da ıskartaya çıkarmak anlamına gelecektir. Bu sorun Japonya'ya has değildir. Mesela ben burada tabii ki Elizabeth tiyatrosundan bahsetmiş ama ben de bizim kültürümüzden olduğu için mesela Tanzimat döneminden bahsederiz. Aslında Tanzimat dönemi de sadece Tanzimat fermanının ilanıyla birlikte başlayan döneme verilen isimdir değil mi? Ve bu dönem sadece Osmanlı, yani işte Türkiye sattığında algılanan belirli bir mesela Tanzimat dediğim zaman bizim gibi o dönemi yaşayan insanlar, o dönemin aslında muhatapları için belli bir algı uyandırırlar. Nedir bu? İşte Tanzimat Edebiyatı dediğim zaman daha batılılaşmacı ama bunun yanında kendi öğelerini de bu batı kültürlerinin determinanlarıyla belirlemeye çalışan bir dönemden bahsediyorum. Daha böyle batıya öykünmenin olduğu dönemden bahsediyorum. Ama Tanzimat dönemi batı takvimine göre ifade ettiğimizde, yani bu dönemi, bu tarihsel dönemi batıya taşıdığımızda bir anlam ifade etmeyecektir bu bağlamda. Yani diyor ki mesela diyor Avrupa'da bile diyor aynı yüzyılda her ülkedeki insanlar farklı söylemsel uzamlarda yaşamışlardır diyor. Örneğin 18. yüzyıl Avrupa düşüncesi hakkında kitaplarda sadece İngiltere, Fransa ve Almanya ele alınır ve Finlandiya ya da Polonya gibi başka ülkelerde insanların nasıl yaşamakta ya da düşünmekte olduğu hakkında zerre kafa yorulmaz. Fakat her bölgenin gerek kendi söylemsel uzamı, gerekse tarihi dönemselleştirme biçimi olduğu inkar edilemez. Batı takvimi içinde düşünüldüğünde bu tür farklılıklar gözden kaybolur. Batı takviminin her ne kadar tamamen çizgisel bir kronolojiyi temsil ediyor gibi görünse de ilk olarak Hristiyanlık anlatısınca anlamlandırılan anlatısal bölümlendirmeleri barındığını da kaydetmek gerekir. Dahası tarihin yüzyıllara ya da bin yıllara bölümlendirilmesinin özgür bir ritüel anlamı vardır. Takvim sırf çizgisel bir kronolojiden ibaret olsaydı muhtemelen asır sonu diye bir şey olmayacaktı. Bu çok doğru. İşte genellikle işte orta çağı kapatan olay olarak İstanbul'un fethinin gösterilmesi aslında sadece batılılarca bir çağın sonudur o. Ve bu bir algı da yaratıyor. İşte orta çağ ifadesi, ilk çağ ifadesi bunlar çok Western centric, daha da özelde aslında Avrupa merkezci yaklaşımlardır. Takvim vuku bulan olaylara bir asır sonu anlamını yansıttığı gibi bizatihi asır sonu fenomenlerine de yol açar. Hal böyle olmasaydı bile tarihi 18. 19. ya da 20. yüzyıl gibi yüzyıllık bölünmelere göre algılıyor oluşumuz belirli bir anlatısal noktalama üretmektedir zaten. Bir başka deyişle batı takvimi çerçevesinde düşündüğümüzde tikel bir anlatıyı evrensel olarak gören bir düşünce sistemine mahkum oluruz. Hiç şüphesiz batı takvimi elzemdir. Gel gelelim bu takvim metrik sistem gibidir diyor ve Hristiyanlığa ilişkin her türlü anlam ondan soyutlanmalıdır. Bu her bölgenin tarihi dönemleştirmesinin tamamen kendi dünyasının söylemsel uzamına dayandığı olgusunu açıkça göstermek için elzemdir. Öte yandan evrensel dünya bu dünyaların ancak toplu ve birbiriyle ilişkili yapısını gösterebilir diyor. Bu çok önemli bir ifade bence felsefi derinlik açısından da. Tarihi çağlara göre dönemleştirmenin belirli bir yanılsama ürettiğine değinmiştim. Fakat her türlü bölümlendirmenin böyle yanılsamalar yaratabileceğinin farkında olmalıyız. Örneğin savaş öncesi ve savaş sonrası gibi bölümlendirmelere sıkça başvurulur. Hiç kuşkusuz İkinci Dünya Savaşı tarihinin bir sınır çizgisidir ve savaş sonrasındaki ABD-Sovyet Birliği, Sovyetler Birliği ikililiğinin son bulduğunu gösteren 1989 olayları, yani Soğuk Savaş'ın sonu, bu çizgilerden bir diğeridir. Ama bu bölümlendirmeler her şeyi açıklayamadığı gibi en önemli olaylarda da bunlar değildir. Japonya gerçekten de savaştan mağlup olduktan sonra değişmiştir. Fakat pek çok bölge değişmeden kalmıştır. En bariz dönüşümler arasında bile savaş öncesinde ve savaş sırasında gerçekleşenler vardır. Öyleyse bu tür bölümlendirmeleri bir kenara bırakmalı mıyız? Dönemleştirme tarih için olmazsa olmazdır elbette. Bir dönemi belirlemek, yani bir zaman diliminin başını ve sonunu tayin etmek, olayların ne ifade ettiğini anlamak demektir. Tarih disiplininin büyük ölçüde dönemleştirme meselesi üzerine çekiştiği söylenebilir. Zira dönemleştirmenin kendisi olayların anlamını değiştirir. Mesela Orta Çağ kavramını ele alalım. Bu terimi önce vasat bir Alman tarihçisi kullanmaya başlamıştır. Ve o zamandan bu yana tarihçiler Orta Çağ'ın tarihsel kapsamının ne olduğu üzerine birbiriyle mücadele etmektedir. Bazıları bu çağın 18. yüzyıla kadar uzandığını ve hatta örneğin Newton'un bir Orta Çağ adamı olduğunu, başkaları ise modernliğin 12. yüzyılın Avrupa'sında başladığını iddia eder. Ama hiçbiri Orta Çağ teriminin kendisini ıskartaya çıkacak kadar ileri gitmez. Bugün ise episteme yani Foucault'un ya da paradigma Kuhn gibi tarihsel kırılmalardan bahsediliyor. Tarihi net çizgileri olmayan bir alan olarak görmeye çalışan bir tarih ekolü de var ki bu analiz ekolü. Fakat esas itibariyle değişen pek bir şey yok diyor Karatani. Paradigma terimiyle öne sürülen şey, sistemli, ders kitabı bilgisi olarak sunulan bir bilimde kesintili kıvrılmaların oluşturulmasıdır. Episteme terimiyle ise aşkın özneye ya da fikre dayalı tarihsel kırılmanın yerine söylemsel olaylarda örülen tarihsel kırılma biçimidir. Bu Foucault'cu bir tarih anlayışını bize koyuyor. İkisinde de teleolojik bir bakış açısından sakınılır. Bununla birlikte her türlü dönemleştirmede olduğu gibi bir başlangıç ve son, telos, öngördükleri ölçüde bu bakış açıları farklı bir teleolojik düzenlemeden kaçamaz. Analiz ekolü bariz ve siyasi ve tarihsel bölümlendirmelerden ziyade ardışık bölgelerin dönüşümlerini ve iç içe geçişlerini inceler. Ama bu yaklaşımda da geleneksel bölümlendirme, anlam verme biçiminin değiştirildiği başka bir sınırlandırılma yapılır. Yeni taş devrinden önce ya da sonra gibi daha geniş sınırlandırmalar da pekala mümkündür. Hangi açıdan yıllar, 10 yıllar, 100 yıllar, 1000 yıllar bakılacağına bağlı olarak dönemleştirmenin doğası değişir. Dahası tarihin nesnesi ve anlamlandırılması da değişir. Fakat mesele hangi bölümlendirmenin daha iyi olduğu değildir. Levi Strauss, tarih tarihin alanlarından oluşan kesintili bir dizidir diye yazmıştı. Bir başka deyişle tarih kendisine tekabül eden, açık seçik bir nesnesi olmayan bir yöntemdir. Fakat insanlar hala yöntem sorunu üzerinde mücadele etmeye devam ediyor. Bu tür bir münakaşaya girmeye hiç niyetim yok. Benim derdim daha ziyade bir şeye belirli bir tarihsel dönemleştirme açısından bakmak ile bir başkası açısından bakmak arasında doğan paralaksı ve böyle bir paralaksın ne ürettiğini anlamak. Bir başka deyişle somut olarak Batı takvimi çerçevesinde düşünülebilecek olan şey ile Japon çağ adları çerçevesinde düşünülebilecek olan şey arasındaki bu farka tarihteki tekerrürün belirli bir yapısını görüyorum ve bunu size anlatmak istiyorum. Yani bununla bir bağlam kurmak istiyorum diyor. Ve bununla ikinci başlığa geçiyor. Meiji ve Showa. Daha önce belirttiğim gibi Meiji ve Taisho sıkı sıkıya imparatorların yaşamlarını tekabül etmez ve imparatorların kendileriyle alakalı değildir. Aslına bakılırsa imparator bir simgeden ibarettir. Aynı şey Showa için de söylenebilir. Wittgenstein sözcüklerin anlamlarının onların nasıl kullanıldığına dayandığını belirtmişti. Yani Showa sözcüğünün ne ifade ettiğini anlamak için onun nasıl kullanıldığına bakmamız gerekir. Showa sona erdiği sıralarda ve sonrasında insanlar topluca dönüp Showa tarihine bakmaya başlamıştır. Bu sürede herkesin unuttuğu şey ise en azından 1987'ye kadar Showa tarihinin 2. Dünya Savaşı'ndan önceki döneme göndermede bulunduğu ve savaş sonrasındaki dönemi kapsamadığıdır. Showa başlığını taşıyan pek çok makale ve kitap yazılmıştır. Örneğin Showa tarihi, Showa edebiyatı ama bunlar genel olarak savaş öncesindeki döneme göndermede bulunur. Savaş sonrası terimi ise Showa 20'den sonraki dönem yani 1945 için kullanılır. Keza 1965'ten bu yana savaş sonrası teriminin kendisi nadiren kullanılmıştır. insanların savaş sonrasındaki edebiyatın sonundan bahsetmeye başlaması 1965 yılı civarına rastlar. Şova terimi tarihsel bir bölümlendirme olarak anlamını yitirmiştir. Örneğin erken Şova ve Şova onlar gibi ifadeler sıkça kullanılır. Ama bu tür ifadelere ancak Şova 40'lara kadar başvurulabilir. Şova 30'lara kadar başvurulabilir. Şova 40'lar ifadesine pek rastlamazsınız. Zira 1960'lar Şova 30'larla çakışır ve sonrasında 1970'ler ya da 1980'lerden bahsetmek olağanlaşır. Şova 30'lar yani 1955 ile 1965 arasındaki dönemle 1960'lar arasında 5 yıllık bir uzam zaman dilimi olduğu gibi ince bir fark da söz konusudur. Uluslararası bir bakış açısı çerçevesinde görülen ikincisine kıyasla ilki Meiji döneminden bu yana Japonya bağlamını da bünyesinde barındırır. Bunlar belki de ancak Showa 30'larda bir arada var olabilmiştir. Söz gelimi 1970 yılı civarında faal olan yeni sol hareketi dünyanın dört bir yanında yayılmış bir eş zamanlık bilincine göre kurulmuştur. O açıdan bakıldığında ABD-Japonya güvenlik anlaşmasının gözden geçirilmesi üzerine patlak veren 1960'taki Anpo mücadelesi ancak bu sonraki hareketin yani yeni solun başlangıcı olarak görülür. Yani burada bir analiz yapıyor bu bağlamda ve bu algının nasıl değiştiği üzerinde bir sonuca varıyor. Mesela Yukio Mishima'nın edebiyatçı biliyorsunuz ünlü Japon romancısı 1960'ların sonlarındaki siyasi dönüşümü anlayamamış olması da burada bir aslında gösterge. Daha sonra belirteceğim gibi Takeuchi'nin 1660'ların sonlarında gündeme getirdiği meseleler Showa onların aynı zamanda Meiji onların meseleleriydi. Yani Showa onların ideolojik meseleleri bir bakıma Meiji onların meselelerinin yeniden sunulmasıydı. Örneğin Showa 11'deki 26 Şubat hadisesi Meiji onun Takamori Saigo'sunun ruhunu miras alıp Meiji restorasyonunu bütünüyle gerçekleştirecek bir Showa restorasyonu olarak sunulmuştu. Şimdilik Meiji 20 sonrasındaki olaylarla Showa 20 sonrasındaki olayları karşılaştıralım. Burada aslında Japonya için çağlar değişse de yani Meiji bittikten sonra Showa başlasa da Meiji 10'da yaşanan tarihsel olaylarla Showa 10'da yaşanan tarihsel olaylar arasında zamansal ve söylemsel bir iz düşüm olduğunu söylüyor. Mesela Meiji 10'da Seinen Savaşı yaşanmıştı. Bunun iz düşümü olarak Showa 11'de 26 Şubat hadisesi yaşanıyor. Ya da Meiji 22'de Meiji Anayasası'nın ilanı var. Showa 21'de ise farklı bir Showa yeni anayasasının ilanı var. Bunun yanında Meiji 27'de Çin-Japonya Savaşı patlak veriyor. Showa 26'da ise ABD Barış Konferansı yaşanıyor ve ABD-Japonya güvenlik anlaşması imzalanıyor. Batı takviminde görülmeyen koşutluk burada görünür hale geliyor. Tüm bu çarpıcı benzerlikler Japonya'nın batılı bir güç konumundaki bir ulus devleti dönüşmesini resmeder. Modern devletin kurumlarının tesisi, ekonomik gelişimin sağlanması ve eşitsiz anlaşmaların gözden geçirilmesi. Fakat öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Meiji ile Showa arasındaki bu tür koşutluklara hem Japonya'ya özgü bir açıdan hem de küresel kapitalizmin bir aşamasından diğer aşamasına uzanan hareketi açısından bakılmalıdır. Meiji'nin Showa'da tekerrür etmesine yol açan Meiji ile Taisho'yu topladığımızda kabaca 60 yıla ulaşıyor olmalınızdır sadece. İkincisi bu koşutluk Japonya'yı Batı ve Asya içinde konumlandıran bu ilişkisel yapının temel olarak değişmediğini gösterir. farklı bir biçimde ifade etmek gerekirse meycivari ya da şovavari olan bu şey olan bu şeyi bu ilişkisel yapının açığa çıkardığı söylemsel uzamlar olarak görebiliriz. Taisho döneminin söylemsel uzamı ise 1970'lerin söylemsel uzamını andırır. Zira bu dönemde bir başarı hissiyle halinden memnun bir içselleştirme durumu birleşmiş. Böylece bu ilişkisel yapı bastırılmıştır diyor bu bağlamda. Modern Japonya'nın buradan söylemsel uzamına geçiyor. Yani Showa ve Meiji dönemi arasındaki tarihsel algıyı anlatıyor. Şimdi bu bölümde burada kalalım. Diğer bölümde podcast bu podcast serimizin son bölümüyle bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.